Herkese merhabalar, Swipeline Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut. Her hafta olduğu gibi bugün de yanımda harika bir konuğum var. Tezcan var, Parça'nın kurucusu. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk.
Parça çok güzel isim. İnsan hoşuna gidiyor söylemek ve model olarak da çok hoşuma giden model. Belki bilenler vardır. Müzik hakikaten benim hayatımda özel yere sahip ve sadece dinleme tarafından bahsetmiyorum. Üretim tarafı benim asıl ilgimi çeken.
Ben onu bilmiyordum.
Evet, az önce konuş bunu söylemedim bilerek. Ve üretim tarafındaki insanlar, yani sanatçılarımızın bin bir türlü derdi var, hele Türkiye'de yaşıyorsa. Bence parça çok güzel, onlara bir arka çıkıyor.
Böyle... Bir şey söyleyeyim mi? Bütün hikaye buradan çıktı, biliyor musun?
Valla tamam, güzel. Yani
asıl üreten sanatçılara fayda sağlamak için çıktı bütün hikaye. Yani
nasıl başlıyor? Hemen anlatsana o zaman.
İsmini vermeyeyim.
Tamam.
Popüler bir sanatçıya.
İsmini ver, öyle deyince olmaz ya. Veremiyor musun?
Edise.
Tamam, güzel, eyvallah.
Bir kripto para çıkardık.
Tamam.
Güzel bir şeydi bu. Tamam, blockchain teknolojilerini.
Bir Türk borsasında hatta işlem gördü değil mi?
Aynen öyle. Bir Türk borsasında işlem gördü. Çıkardıktan sonra şunu fark ettim abi. Tabii ki iyi bir sanatçı Edis. Okey. Daha çok icracı tabii. Kendi yazdığı şarkıları vesaireleri de var. Olan, yani emeği olan birisi. Sonra şunu fark ettim. Gerçek dünyayla hiçbir bağ yoktu o kripto paranın. Yani çekip kullanamıyorsunuz. Hiçbir kullanım alanı yok. Bunlar olunca tabii müşteri tarafında şikayetler oluşmaya başladı. Yani. Çünkü insanlar şöyle bakıyorlar. Abi sen celebrity'sin zaten diyor. Sen zaten ünlüsün ve paran var. Bir de kripto para çıkartıyorsun. Bir de buradan bizi işte tabiri caizse işte paramız, cebimizdeki paraya göz koyuyorsun tadında bir bakış açısı var. Sonra başka bir sanatçıyla tanıştım. Bu üretim tarafında bir sanatçı, Ersay Üner. Adama baktım. Gayet düzgün bir profil. Yani naçizane fikrimi söylüyorum. Gece hayatı yok. Abuk sabuk magazin hikayesi yok. İsmini arattığınızda saçma sapan bir şey çıkmıyor. Evinde oturuyor. Şarkısını üretiyor. Bestesini yapıyor. Ve sanatçılara veriyor. Şarkıların hepsi de çok güzel şarkılar. Adama baktım da dedim ki bu adama ben kripto para çıkartamam. Bu adamın bunca yıl oluşturduğu bu imaja veya duruşuna zarar verecek en ufak bir şey. Bir kişinin bile negatif elektriğini bu adama yükleyemeyiz. Neden? Bu adam en sevdiğimiz şarkıları üretiyor. Eksi bir bile yazmak istemiyorum. Bunun sorumluluğu çok büyük olur diye düşündüm. Ve ona nasıl fayda sağlarımı düşünürken ortaya çıktı parça. Hem kullanıcılarıyla, dinleyicileriyle ortak olabileceği, beraber büyüyebileceği, hem onların kazanacağı. Yani sonuçta parayı kazandıran kişi de sen beniz abi. Biz dinliyoruz o şarkıları. Biz dinleyerek onlara para kazandırıyoruz. Niye third party başka insanları ağız eğsinler, borçlanmak zorunda kalsınlar, belli taahhütler altında 2-3 yıl çalışmak zorunda kalsınlar? Ben özgür olsunlar istiyorum ki bence bana hak verirsin. 90'ların, 2000'li yılların şarkılarını şu an 20 tane şarkı şuraya sayarız saniyesinde.
Tabii ki.
Abi son 10 senede kaç şarkı geliyor aklına?
Yine geliyor ama ne kadar iz bırakıyor sorusu bence senin söylemeye çalıştığın.
Evet, hiç iz bırakmıyoruz. Onu söylemek istiyorum. Ben istiyorum ki iz bırakan şarkılar üretilmeye devam etsin. Bunu sadece sanatçılara bu özgürlük ortamını sunarsak sağlayabiliriz.
Evet, ve iz bırakan şarkıları yaratanlar aslında daha özgür olabilsinler. Evet. Ve üretmeye devam edebilsinler. Peki bana daha böyle teknik olarak bir parçayı anlatsana. Bilmeyen insanlar için gibi düşün.
Abi parça çok basit. Şöyle bir örnekle açılım yapayım, daha rahat anlar insanlar. Bugün evde oturuyorsunuz abi. Bir aplikasyon indiriyorsunuz. Bunun adı X, Y, Z hiç fark etmez. Kripto herhangi bir coin'e, token'a yatırım yapabiliyorsunuz.
Tabii.
Veya başka bir aplikasyon indiriyorsun abi. Pamuk'a, Brent petrole yatırım yapabiliyorsun.
Aynen öyle.
Bugün dünyadaki hemen hemen her şeye yatırım yapabileceğin bir düzenek ve sistem var. Her türlü mala. Maalesef müzik gelirleri böyle bir şeye bağlanmış değil. Çünkü kimin ne kadar gelir elde ettiği belli değil. Bir garantisi yok vesaire falan, tırnak içinde adı altında. Bunlar metalaşmadığı için hiçbir değer olarak günlük finans sisteminde yerleri yok. Biz çok basit bir şey yapıyoruz. Bunu, müziğin yarattığı bu değeri. Şöyle söyleyebilirim. 2022'de 24 milyar dolar gelir elde etmiş bir sektörden bahsediyoruz.
Bu sadece streaming mi?
Sadece streaming. Şöyle düşünün abi. Bu her sene %5-6 civarında artıyor dünyada. Bu şey demek değil. Daha fazla artmayacağı anlamına gelmiyor. Daha fazla da artabilir. Daha enteresan bir yanı, bu da çok ilgi çekici. Dünyadaki hiçbir ekonomik göstergeden de etkilenmiyor. İşte Amerika'da işsizlik oranı düşmüş falan. Kimsenin umurunda.
O zaman ben müzik dinlemeyeyim.
Ha, yani 3. Dünya Savaşı çıkarsa etkilenebilir. Onda da şöyle Allah etkilenir. Korusun. Allah korusun tabii ki. Onda da şöyle etkilenir. Daha acıklı şarkılar dinlemeye başlarız diye tahmin ediyorum.
Ya çok haklısın gerçekten. İnanılmaz bir sektör yani. İnanılmaz büyüklükten bahsediyoruz.
Yani hikaye şu. Her bir şarkıyı trade edilebilir bir ürün haline dönüştürüyoruz. İnsanların alıp satabildiği, bunu parçalara bölüp isterseniz %1'ini, isterseniz %1000'ini, 10 liralık veya 50 liralık hiç fark etmez. İstediğiniz miktarda yatırım yapabildiğiniz. Yatırım yaptıktan sonra da dinleme gelirlerinden aldığınız hisse oranında pay alabildiğiniz bir sistem. Tabii şu çok önemli. Sadece dinleme gelirinden bahsetmiyoruz burada. Şimdi başka bir soru soracağım. Bunu da daha iyi anlatmak için. Şimdi Tarkan'ın Kış Güneşi şarkısı ne kadar kıymetli abi?
Muhteşem.
Türk pop tarihinin belki en iyi 10 şarkısından
Tabii
biridir
ki.
Değil mi? Ben hiç unutmuyorum mesela o yaşlarda eve girdiğimde Kral Top 10'da. Acaba bugün ikinciliğe düşmüş müdür diye eve giriyordum o derece. Yani 7 ay falan birinci kalmıştı, hiç unutmuyorum. Abi şunu düşün, bu şarkı streaming geliri getirmese de bir parçasının sende olmasını istemez misin? Resmi olarak bu arada, hani havadan değil.
Çok havalı geliyor.
Değil mi?
Kulağa. Hani şey gibi, bir arkadaşım Midas hakkında beni globalleştirdi, beni global vatandaş yaptı demişti. Hı. Çünkü aynı onun dilinden söylüyorum. Ben Google'a, Meta'ya, Amazon'a, Tesla'ya yatırım yapabiliyorum. Bir ortağı olabiliyorum demişti. Evet. Ve ben hiç o gözden bakmamıştım o zamana kadar. Bu da aynı hissiyata sahip. Yani parça beni sanat dünyasının bir parçası haline getirebiliyor abi. Çok çok garip. Ama havalı bir şey gibi geliyor. İşte o dinlediğin şarkı benim gibi.
Abi çok havalı. Şöyle, bu programdan sonra ben sana bir tane Edis şarkısı hediye edeceğim. Ettikten, eyvallah, aldıktan sonra o şarkıyı bir dinle. O zaman tam olarak Allah korusun tabii ki, onda da şöyle etkilenir. Daha acıklı şarkılar dinlemeye başlarız diye tahmin ediyorum.
Ya çok haklısın gerçekten. İnanılmaz bir sektör yani. İnanılmaz büyüklükten bahsediyoruz.
Yani hikaye şu. Her bir şarkıyı trade edilebilir bir ürün haline dönüştürüyoruz. Hı-hı. İnsanların alıp satabildiği, bunu parçalara bölüp isterseniz %1'ini, isterseniz %1000'ini, 10 liralık veya 50 liralık hiç fark etmez, istediğiniz miktarda yatırım yapabildiğiniz, yatırım yaptıktan sonra da dinleme gelirlerinden aldığınız hisse oranında pay alabildiğiniz bir sistem. Tabii şu çok önemli. Sadece dinleme gelirinden bahsetmiyoruz burada. Şimdi başka bir soru soracağım. Bunu da daha iyi anlatmak için. Şimdi Tarkan'ın Kış Güneşi şarkısı ne kadar kıymetli abi?
Muhteşem.
Türk pop tarihinin belki en iyi 10 şarkısından tabii biridir ki, değil mi? Ben hiç unutmuyorum mesela, o yaşlarda eve girdiğimde Kral Top 10'da acaba bugün ikinciliğe düşmüş müdür diye eve giriyordum o derece. Yani 7 ay falan birinci kalmıştı, hiç unutmuyorum. Abi şunu düşün, bu şarkı streaming geliri getirmese de bir parçasının sende olmasını istemez misin? Resmi olarak bu arada. Hani havadan değil.
Çok havalı geliyor.
Değil mi?
Kulağa. Hani şey gibi. Bir arkadaşım Midas hakkında beni globalleştirdi, beni global vatandaş yaptı demişti. Hı. Çünkü aynı onun dilinden söylüyorum. Ben Google'a, Meta'ya, Amazon'a, Tesla'ya yatırım yapabiliyorum. Bir ortağı olabiliyorum demişti. Evet. Ve ben hiç o gözden bakmamıştım o zamana kadar. Bu da aynı hissiyata sahip. Yani parça beni sanat dünyasının bir parçası haline getirebiliyor abi. Çok çok garip. Ama havalı bir şey gibi geliyor. İşte o dinlediğin şarkı benim gibi.
Abi çok havalı. Şöyle, bu programdan sonra ben sana bir tane Edis şarkısı hediye edeceğim. Ettikten, eyvallah, aldıktan sonra o şarkıyı bir dinle. O zaman tam olarak ne demek istediğimi anladım.
Allah Allah.
Çok ilginç birisi. Şarkı daha güzel gelmeye başlıyor.
Çünkü
bir,
benim yavrum artık ya.
Ve dinlendikçe kazanılan paradan da hayatında ilk defa bir şey kazan... Ya şöyle düşün. Bugün dünyadaki bütün müzik dinleyicileri için konuşuyorum. Bir müzik şirketin yoksa 5 kuruş para kazanamıyorsun abi. Sadece tüketicisin. Başka hiçbir şey olamıyorsun.
Tabii ki, tabii ki.
Yani illa yapım şirketi kuracaksın, alacaksın falan. Bundan daha özel bir hediye olabilir mi? Şu an bak, harcayacağım bütçe de şöyle söyleyeyim. 4 dolar, 5 dolar. Hı hı. 5 dolara Edis'in An şarkısını şu an sana hediye edebilirim.
Ya ben de birine hediye etmek istiyorum. Dur, bunu alacağım bu arada.
Çok güzel fikir, değil mi?
Bu hiç bu arada planlanan bir şey değil. Aşağı yorum yapan, herhangi bir yorum olur emoji dahil, bir arkadaşıma swipeline olarak parça kimi öneriyorsa, parça platformu. Yani şu an ben sanatçı bilmiyorum kim, yani baktım içeri kimler var biliyorum da en havalı gözüken diyeyim. Kim varsa ona şarkı hissesi hediye ediyorum dedim ve konuyu kapattım. Daha özel bir hediye olamayabilir. Çünkü çok özür dileyerek, umarım aranızda yapmış yoktur ve ekibe de bakıyorum. Yıldız satın alan dangalaklar var. Anlatabildim mi hediye için? Yani.
İstanbul haritası satıldı parça parça, biliyorsunuz değil mi?
Hayır, bilmiyordum ve bilmek istemiyorum. Haliyle çok çok özel bir hediye gibi geliyor gerçekten. Ama bunu hala şurasındayım abi. Nasıl oluyor? Mantıken, ben kendi mantığımı anlatıyorum. Hep Edis üzerinden gittiğimiz için tekrar Edis üzerinden gideceğim. Sen Edis'e diyorsun ki yavrucuğum senin bir şarkın var. Bunun streaming gelirlerinin %10'luk kadarını bana aloke et. Sen bu %10'luk kadarını içeride kaç paya bölüyorsun bilmiyorum ama belli bir paya bölüyorsun. Belki dinamiktir de bu pay çoğalabiliyor olabilir.
Aynen öyle, buraya kadar çok iyi gidiyorsun bu arada.
Teşekkür ederim. O zaman alıp satabiliyorsam da bir borsa etkisi olduğu için zaten değeri de sürekli azalıp çoğalıyor olabilir.
Aynen öyle.
Ben bunu satacağım, yani bunu bir borsa haline getireceğim ve bu hisseleri satacağım. Sana da bunun karşılığında yüzde şu kadarını Edis'e veriyor olacağım. Yüzde bu kadarını ben komisyon olarak alacağım.
Aynen öyle.
Senden de beklentim. %10'u benim olduğu için bana bir şekilde bu parayı ver. Nasıl veriyor olabilir? Sen nasıl ki yapımcı bir pay varsa, yayıncının bir payı varsa, sanatçının bir payı veya işte bir sürü şey var ya, hı hı, sanat dünyasında bir sürü pay alan insan,
evet,
var.
Evet.
Sen de o aslında o ekibe dahil oluyorsun. Pay alan insanlardan biri oluyorsun. Ve hukuki olarak bu iş çözülüyor mu?
Bir şey söyleyeyim mi? %95 başarılı oranın. Yani
hadi bakayım, nerede sıçtın?
A'dan Z'ye bildin abi neredeyse. Çok basit. Biz şarkının burada sadece mesela dediğin gibi yapım ve diğer hakları var şarkının.
Tabii.
Biz sadece streaming hakkından bahsediyoruz şu an.
Evet.
Dinlendikçe gelir elde edilen tarafından. O tek bir hak. Biz diyoruz ki iki model var. Herhangi bir sanatçıyla veya şarkının hak sahibiyle çalışabilmek için iki model var. Bir, bu şarkıyı hangi label'dan çıkardın? İşte X label'dan. Haklar label'da. label'da bize bir split aç. Biz bir hesap açalım. Bir split aç. Mesela şarkının %10'unu satışa çıkardın. %10'luk bir split aç otomatik bizim hesabımıza yatsın. Biz orayı yönetiriz. Evet. İkinci modelde bunu yapamayan sanatçılar için söylüyorum. Ya zor gelen veya işte label'ıyla anlaşamayan insanlar için de sanatçıyla sözleşme yapıyoruz. Diyoruz ki abi sana paranın yatacağı dönemler belli. Bu dönemlerde %10'unu mu satışa çıkardın? Gelen paranın %10'unu bizim hesabımıza gönder. Sözleşmemiz bu. Bu sözleşmeyle biraz önce konuşurken bahsettim galiba. Şöyle düşün. Biz şirket olarak ortadan kalksak bile sen yatırımcı olarak sanatçıya rücu edebiliyorsun. Örnek veriyorum. Parça ortadan kalktı. Ne oldu? Meteor düştü. Yok oldu bu şirket. Aynen. Senin aracın olmadığı için ödemeni alamıyorsun. Sanatçıya o sözleşme gereği sen kullanıcı olarak rücu edebiliyorsun. Ve diyorsun ki kardeşim benim şu kadar parça benim. O %10'un %1'ini ben almıştım. Ben paramı istiyorum dediğin zaman sanatçı ödemek zorunda abi. Böyle bir garanti sunuyoruz insanlara. Çünkü dünyanın bin türlü hali var. Herkes herkese güvenmek zorunda da değil. Yani şunu demek çok doğru bir şey değil ya. Biz çok güveniliriz tırnak içinde falan.
Hiçbir şey belli olmuyor.
Hiçbir şey ifade etmiyor bu insanlar.
Süresiz için. Mi hakkına bana ait?
Mesela Edison şarkıları şu an 25 yıllık satılıyor. 25 yıl. Ya abi hayal etsene. Yani çocuğuna bırakabiliyorsun. Miras bırakabiliyorsun.
Çok tuhafmış.
Çok enteresan, ilginç bir şey.
Bana ama iyi hissettiriyor ya.
Sanat böyle bir şey abi. Özellikle müzik böyle bir şey. Yani evet. İşte plastik sanatlar, işte diğer sanat dalları bunların hepsi çok kıymetli. Evet. Yüzyıllarca kıymetini devam ettiriyor ama müzik bizim içimizde bir şey oynatıyor, bir şey kıpırdatıyor abi. Konuşurken bile tabii bir ki, şey tabii. olmuyor. Bazen tüylerin diken diken oluyor değil mi bir şarkıdan bahsederken? Müzik böyle bir şey. İçimizden alınamayacak bir şey. Alman da mümkün değil bu arada. Ya yani Silivri soğuk mesela, okey. Silivri'ye kapanalım 10 yıl. Belki her şeyi unutabiliriz değil mi? Hı-hı. Paranın ne olduğunu da unutabiliriz. Ama müziği unutamazsın.
Aynen öyle.
Ya bir yerlere vurarak melodi çıkartırsın, bir şey yaparsın. Bence çok güçlü bir duygu bu. Ve dünyada bugüne kadar trade edilememiş, alınıp satılamamış en önemli olgulardan biri. Hı-hı. Biz bu ikisini birleştirmeye çalışıyoruz. Hikaye bu.
Tam alıp satma hikayesine geleceğim abi. Ben böyle bir secondary market olduğunu bilmiyordum parçanın içinde. Hı-hı. Ben sadece aldığımı ve
beklediğini düşünüyordum.
Aynen, hani streaming gelirlerinden de kendi payımı aldığımı düşünüyordum. Bu borsa etkisi bir anda farklı bir kapı açıyor. Çünkü aslında bir sanatçı akıllı davranırsa ve stratejisini ona göre kurarsa streamingden ve veya diğer performanslarından kazanacağı paradan çok daha fazlasını kazanabilir burada. Ben şu an sadece ekonomik olarak bakıyorum işe bu arada.
Bu sefer %100 haklısın. Sıfır sekmedi. Abi şöyle, gerçekten hikaye de bu zaten. Yani biz bu arada senin şurada bir kusurun yok. Şey kısmında biz anlatamamış olabiliriz. Sanki sadece alacaksın 25 yıl bekleyeceksin ve o streaming gelirini elde edeceksin kısmını çok anlatmış olabiliriz. Aslında o bizim nice to have bir feature'ımız.
Evet.
Yani bu ürünlere yatırım yapıyorsun. Yatırım yaparken de bak yanında böyle tatlı da bir şey oluyor. İstersen tut, onda sorun yok. Ama asıl hikaye bunların alınıp satılabiliyor olması. Fiyatının tabii ki yükseliyor olması. Ya yani şunu istemiyoruz. Ne yalan söyleyeyim ya. 100x yapsın, 500x düşsün falan değil. Ya burada abi sanat eseri var. Şöyle düşünelim. Hikayenin çıkış noktası şu. Ben bayağı dünya çapında büyük bir blockchain şirketinde işte üst düzey bir pozisyonda çalışıyorum. İşte Near protokolde.
Oralara da geleceğim bu arada. Parça o kadar beni şey yaptı ki sana gelemedim daha ama oraya geleceğim abi sen de.
O zaman orayı çok detay vermeyeyim. Şöyle anlatayım. Hikaye şu. Abi yüzlerce proje var. NFT projesi. Ya abi her seferinde şu umutla açıyorum. Gerçekten gerçek dünyada bir şeyle tutuşuyor. Ya kazanmasın, kaybetsin, değeri düşsün. Okey. Bir şey yapmaya çalışıldığını görmek istiyorum. Açıyorum, inceliyorum.
Herkes görmek istiyor bu arada.
Açıyorum, yok abi işte şey diyor. Çok iyi grafikerlerimiz var. İşte enteresan bir işte fine art bir şey çıkartacağız. Ya tamam abi de yani hani sonra insanların dilinde şeye dönüşüyor bu. Ya bu benim indirebildiğim JPEG ya ben buna niye para veriyorum'a dönüşüyor. Kısmen de haklı insanlar. Biz tam olarak bunu çözüyoruz işte.
Aynen öyle.
Gerçekten o sanatçının imzalı resmi bir koleksiyonundan bir parça senin oluyor abi.
Bu peki teknoloji olarak baktığımızda bunların hepsi birer token mi? Yani altyapı olarak bunların hepsi birer NFT mi aslında sahiplik?
NFT aynen öyle. Şu an böyle değil. Şu an biraz daha Web2 versiyonla devam ediyoruz. Çünkü şöyle, burada da aslında stratejik bir hikaye var. Bunu tabii ne kadar iyi anlatabilirsek o kadar iyi anlayacak insanlar. Belki de anlatamıyoruz, bilmiyorum. Neden Web2? Mesela bize şey diyen çok yatırımcı oldu. Abi bunu İngiltere'de kur, işte şurada başlat, oradan da bilmem yabancı şarkılarla falan bak. Değerlemen 8x işte bilmem ne 10x olur.
Evet.
Abi okey. Ben yabancı şirkette de çalıştım. Ya bu şirketi şu an bir telefonla Delaware'de de kurabilirdim. Bir aracı firmayla veya kendimiz giderek 15 gün uğraşıp Hollanda'da da kurabilirdim. Ama veya şirket, İngiltere'de de bir ayda kurabilirdim.
Şirketi kurmak önemli değil abi işte orada.
Doğru söylüyorlar bu arada. Şunu da okeyiz abi. Bu şirketi olduğu gibi yerinden sökelim. götürelim. Absürt bir ülkeye de değil. Yunanistan'a koyalım. Gene Tezcan Turasan olarak bu şirketin değerlemesi 8x olur.
Evet. Ya 2-3 olur hadi Yunanistan dediğin için.
5x 6x minimum olur yani. Değerlenir mutlaka. Okey, onu da kabul. Ya kardeşim biz bunu burada yapmak istiyoruz. Türkiye'de maalesef hep şey yapıldı. Çok hızlı para kazanmak için çok enteresan işler yapıldı. Veya bir şeyin klonları yapıldı. Biz de ekip olarak, sadece ben değil, hem çok inovatif olduğumuza inanıyoruz, hem güzel şeyler düşünebildiğimize ve yapabileceğimize de inanıyoruz. Biraz inatçı bir ekibiz. Biz dedik abi bunu Türkiye'de başlatırız. Bunda ne sorun var? Herkes dedi ki işte İngilizce bir isim bulun madem yurt dışına açacaksınız. Çünkü ilk plan yurt dışına açılmak. Abi ben çıkıyorum yurt dışına. İskandinav ülkelerinin markalarını görüyorum. Hallstatt yazıyor, örnek veriyorum. İngilizce mi abi? Değil. Parça. Bunu C ile kullanıyorum ben. Gayet bunu bastıra bastıra birilerinin ağzında marka yapabilirim.
Çok da kolay bu arada.
Absürt bir anlama da gelmiyor. Çok kısa bir domain. Önceki ismimiz vardı.
Parça.io değil mi?
Parça.io. Abi işini iyi yaptığın zaman adının ne olduğunun hiçbir önemi yok. 5 tane sessiz harf falan da olabilir yani adın. Gayet de net adam bulur girer yani.
Rıntımısı mı diye bir gerçek var.
Değil mi? Aynen öyle abi. Evet, söylemesi zor olan. Evet.
Abi birkaç tane sorun var. Öncelik olarak düşününce öncelik bir senden başlasın. Bana kısaca parçayı ne zaman kurdunuz onu bilmiyorum ama ben hem kuruluşu ne zaman kurdunuz ve ondan öncesini böyle kendini anlatsana.
Aşağı yukarı şöyle işte 19 yaşından itibaren profesyonel olarak yazılım tarafında iş üreten bir insanım ben. Beni birisi keşfetti öyle söyleyeyim. Böyle ben o zaman işte mahallenin bilgisayardan çok iyi anlayan işte. Formatları atan...
Nerede doğup büyüyorsun?
Ankaralıyım ben.
Ankara.
Mahallede böyle bir nam saldım. Kimin nesi olsa oyun yükleyemeyen beni çağırıyor. İşte babasının printer'ı çalışmayan beni çağırıyor falan abi. Sonra bir gün tesadüfen arkadaşımın babası da tabii o zaman o yaşlarda bilmiyorsun kimin nerede çalıştığını. Adam Ankara'nın en büyük mühendislik şirketlerinden birinin işte NATO ihaleleri alan, Telekom ihaleleri alan bir şirkette çalışıyormuş. Printer'ı çalışmaya, printer'ını falan şey yapmaya gittik. İşte çözmeye gittim. Yani babası şey dedi. Ya Tezcan dedi bizim patronun oğlu da Amerika'dan geldi. Ya dedi böyle internet falan bir şirketler kuracak anlamadım ben de dedi. Çalışmak ister misin? Ben de ailenin tek çocuğuyum. Evet bilgisayarı çok seviyorum, anlıyorum falan da. Hani anneme söylesem gebertir beni. Ben de okula gidiyormuş gibi dedim. Bir ay çalışsam işte bir almak istediğim bir tane monitör var tüplü bu falan böyle. 400 TL mi ne o zaman? Ya asgari ücret 300 lira. Dedim ki içimden bunlardan 300'den aşağı veremez bana. Ha, olur ya dedim 400 verirlerse bir ay dedim ben buraya giderim.
Alırım monitörü.
Basarım istifa. Lan dedim beni kim arayacak? Ertesi gün gitmesem Tezcan nerede diyecek halleri yok ya dedim monitör alırım. Abi şirkete bir girdim. Abi şirket şey ne yaptığımızı söylesem inanamazsın. 2000 senesinde wireless ADSL modem falan gibi bir şey yaptık. Ya, wireless outdoor modem yaptık öyle söyleyeyim. 2000 senesinde Yapı Kredi Kuleleri'nin tepesine bu cihazı kurdum. Bir tanesinde Kemer Country'ye kurdum. Kuş uçuşu 12 ya da 13 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. O Yapı Kredi Kulesi'ne gelen kablolu internet hattını kablosuz olarak Kemer Country'ye taşıyıp orada dağıtıldı bu. Bu cihazı biz yaptık Ankara'da, Ostim'de falan şaka yapmıyorum. Seran, İçindeki yazılım dahil.
Seranlarla falan alakası yoktu. Emincan, Seran falan.
Yok.
Apayrı bir ekip. Yok. Ha, tamam böyle bir...
Apayrı. Tamam. Ekip de minicik bu arada. 5-6 kişiyiz falan böyle. İşte o patron...
Sen kaç yaşındasın bunu anlattığın zaman?
20 yaşındayım.
Peki.
Yani şöyle söyleyeyim. Süper Online'da toplantıya giriyorduk biz. O iş ortağımız da onlar. Çünkü kabloyu onlar modeme kadar onlar getiriyor. Biz taşıyoruz. Onlar satıyor komple projeyi.
Tabii anladım.
Süper Online'da toplantıya giriyorum işte. Yanlış hatırlamıyorsam Gayrettepe'de bir şeyleri vardı böyle headquarter'ları. Çok komik yani. Masada ben 20 yaşındayım ve şöyle söyleyeyim 65 kilo falanım. Yani zayıf da bir çocuğum. Üstümde ceket takım elbise var ama durmuyor yani. Şöyle kayıyor sürekli falan. Karşımdaki adamlar 40 yaşında falan abi. Çoluğu çocuğu olan adamlar. Konu bana geliyor ben anlatıyorum. Benim dediğim okey oluyor falan filan. Dedim ki bir şey oluyor yani bir farklı bir şey var bende. Tabii orada üniversitede okuyorum. Abi bir ay çalışacağım diye girdim şirkette. 2 sene, 2,5 sene çalıştım. Patrona dedim ki abi dedim üniversiteye dönmem gerekiyor benim. Aynen şu cümleyi söyledi. Tezcan dedi bir şey söyleyeceğim sana dedi. Ya ben çünkü lise mezunu kalmak istemiyorum ya üniversiteye o yüzden dönüyorum. Yoksa işi çok sevdim onda sorun yok. O da dedi ki 2 sene sonra ya da maksimum 5 sene sonra sana dedi kimse nereden mezun olduğunu sormayacak dedi. Yani işler gidecek zaten falan. Abi son 10 senedir 15 senedir girdiğim hiçbir işte nereden mezunsun diye soran olmadı. Hep abi şurada şunu sen yapma. Abi bizde çalışır mısın abi falan oldu hikaye. Sonra dedim ki adam haklıymış. Hala da görüşüyorum kendisiyle. Buradan selam söyleyeyim Noyan abi. Büyük emeği var hakikaten. Abi 25 senedir yazılım tarafında her türlü işi yaptım bu arada.
25 yani, senedir mi?
Aynen öyle.
Kaç yaşındasın?
43. İnandırıcı gelmiş. Abi 43 yaşında.
Ailede ırsı bir şey mi?
Düşünüyorum değil.
Allah Allah iyi baktın o zaman kendine. Çok iyi gözüküyorsun.
Anne tarafı hatta şey yani böyle 50'lerde falan Allah rahmet eylesin falan.
Çok iyi gözüküyorsun.
Öyle bir durum, öyle bir şey yok.
Ben baya hani 34-35 falan max bu bekliyordum.
Herkes aynısını söylüyor. Başka yerlerde dezavantajını da yaşıyorum bazen ama şey kısmında sorun yok.
Baya iyi gösteriyorsun.
Teşekkür ederim.
25 yıldır buralardasın. Sonra Noyan abinin yanından, hemen nasıl öğrendin? Noyan abinin yanından sonra neler yapıyorsun?
Abi sonra kendi şirketimi kurdum. Kendi e-ticaret sistemlerimi işlettim. E-ticaret sistemleri sattım. O dönem çok popülerdi hatırlıyorsan. Hı-hı. İşbirliği yaptığım oldu. Hatta içinde yatırım alan şirketler falan da oldu. İşte backend'ini benim yaptım ama onların ön yüzde kullanıp yatırım aldıkları falan. Oradan sonra şey bile yaptım ya. Yurt dışı turizm siteleri falan bile yaptım ya. Yani. Ne geldiyse yaptım, öyle söyleyeyim. Ne popülerse o dönem. Aynen. Geldi bana bir şekilde hepsi. Sonra bunun işte yaklaşık 10 sene önce finans tarafından bir iş teklifi geldi bana. Merak ettiğim de bir işti. Bu arada ben şeyde duramıyorum zaten. Aynı yerde duramıyorum. Ya bir şeyleri, oraları da öğrenmek istiyorum falan. Öyle bir yapım var. Finans tarafında işe girdim. Bu arada o şey bir aracı kurumdu. Hem işte Forex yatırımı, hem hisse senedi yatırımı, hem MTI yatırımı yapabildiğin büyük bir kurumdu. Ve bayağı büyük bir yatırım şirketiydi burası. 3-3,5 sene civarı orada çalıştım. Orada zaten şey, bu işlerin nasıl olduğunu, yatırım nasıl yapılıyor, kimler yapıyor, ne ümitle yapıyorlar, ne kazanmak istiyorlar. Bunların hepsini gördüm. Çünkü orada risk sistemlerini vesairelerini falan da hemen hemen hepsini ben yapmıştım. Öyle olunca her şeyi görüyorsun. Kim ne kazanmak istiyor. Mesela şey çok görüyordum. Bir günde parasını böyle Forex tarafında 4'e 5'e katlayan ama o parayı çekmeye, bu arada benim kendi arkadaşlarım falan da dahil olmak üzere. Ya işte Tezcan girebilir miyiz? Kardeşim diyorum, bak gir, kazanırsın bir şeyler. Ama rica ediyorum, kazandığın parayı yarın çek, aynı parayla bir daha devam et. Abi 1.000 lira yatırıp onu böyle 10.000 lira yapan yarım gün içinde falan. Ya 10.000 yaptım diye beni arayan adam ve diyorum ki akşam telefonda, çek. Kardeşim 9'unu çekmiyorsun. 5'ini çek, koy cebine ya. 5'te devam et ya. Ben şimdi diyor bu 10'la diyor giriyorum abi diyor. Yarın bunu 100 yapıyorum. Abi yarın telefon hesabına bakıyorum 40 TL kalmış hesapta, tamam mı? Abi yapmayın işte. Şimdi o farklı bir psikoloji tabii. Ona söyleyecek bir şey yok ama insanların neye yatırım yapmaksa, ne kazanmak istediklerini net görüyorsun arka tarafta olunca. Sonra oradan ayrılıp Türkiye'de yine bir başarılı bir kripto para borsasının kurulumunda bulundum. Ve yönetim kurulu üyeliği falan da yaptım onların.
İsmini sorabiliyor ve söylemeyecek misin sorsam?
Yo, söylerim. Hyperapex.
Tamam.
Zaten insanlar girse LinkedIn'e vesaire görecekler yani. Onda bir sıkıntı yok. Oranın kurucu ekibindeydim. Kurdum şirketi. Bütün yazılım tarafını, her tarafını ben organize ettim. CTO'suydum. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesiydim. Şöyle düşün. 3 senede kripto tarafında bayağı başarılı işler yapıldı orada. Bayağı da hızlı işler yapıldı. Normalde bu işler günümüz dünyasında aylarca süren işleri biz orada böyle birkaç haftada falan bitirdik. Güzel bir
hatırlıyorum
ekip,
bu arada.
Güzel bir ekip oldu orada.
Biz de haber yazdık. iCryptex hakkında. Lan çok zor isim ya. iCryptex hakkında bir şeyler yazdık.
İş görüşmesi yaptığımızda söylediğim ilk cümle buydu. Yani bu isim çok zor dedim ama kabul ettirtemedik yani.
Tabii canım. Onların kendi şeyi. Hatırlıyorum yani, hakikaten iyi şeyler vardı. Teknoloji tarafında yeni feature'lar vesaire, iyi şeyler hatırlıyorum.
Abi şöyle, girdiğim gün içeride çaycı abla vardı. Şirketin sahipleri vardı falan. Çıktığım gün 250 kişi çalışıyordu şirkette. İki kat kocaman ofisleri olan bir şirkete dönüşmüştü. Çok güzel hikayeydi. Günün sonunda oradaki misyonum da tamamlandı ama. Yani orada da artık aynı işler dönmeye başlayınca ben gene sıkılmaya başladım. Çok tesadüf bu arada. Near Protocol'de işe girdim. Gerçekten iş başvurusu bile yapmadan girdim. Yani nasıl olduğunu ben bile anlamadım. Bir iki görüşmenin sonunda işe alındım. Ben ne hangi pozisyon için görüştüğümüzü bile tam anlayamamışken bir anda dediler ki işte engineering manager'sın dediler. Abi dedim vay anasına, yani hani ben orada artık backend developer mı olurum, senior bir şey mi olurum falan diye düşünürken adam engineering manager'sın dedi. Adamlara dedim ki ben dedim bir projem var. Bu projeyi execute etmek istiyorum.
Yani proje dediğin parça mı?
Parça,
başka bir şey mi?
Parça. Bir de parçayı fonlayabilmek için dışarıdan da bir iş alma ihtimalimiz var. Çünkü şirket kurulum biliyorsun, startup kurmak zorlu bir şey. O işi de almak üzereyim ya. Alabilirim 3-5 ay içerisinde. Belli değil tarihi. Dedim ki ya böyle bir şey var. Bunu execute etmek istiyorum. Yani yaşım da geldi. Onlar da dediler ki abi yaşında ne var falan. Dedim ben bir işe giriş evraklarımı göndereyim, anlarsınız dedim yaşımda ne var. Dedim ben bu işi bırakabilirim. Yani bilginiz olsun. Onlar da dediler ki senin gibi bir insanı tanımak harika bir şey. Ve tabii biz şimdi şunu kaçırıyoruz abi. Coğrafya gerçekten kader. Ve bu coğrafyada yaşamanın verdiği bir ton zorluk var ama bir avantajı var. Onu hemen söyleyeyim abi sana. Biz hepimiz şu an birer Victorinox çakıyız, farkında değiliz.
Tabii ki canım.
Yani dışarıdaki insanların böyle ha biz bunu ne yapacağız, kimi arasak dediği mevzuları biz günde 5 kere çözüyoruz.
Tabii ki.
Ya oradan oraya atlıyoruz, buradan buraya zıplıyoruz. Daptar yerlerde bir ayakkabının gireceği yerlerde otobüse biniyoruz falan, kapıdan sarkarak gidiyoruz falan. İnsanlar bunu ya beceremiyor gerçekten.
Çok haklısın.
O yüzden şey, ben mesela genç arkadaşlara da konuştum, çevremdeki insanlara da hep söylediğim şey. Abi deneyin şansınızı yurt dışında. Hı-hı. Çünkü çok kıymetli olacaksınız. Belki Türk diye ufak işte belli şirketlerde bir önyargı oluşabilir
veya size. Ülkelerde evet.
Ama gerçekten çalışmayı seven, öğrenmeyi isteyen, istekli insanlarsanız gidin abi, gidin. İnanılmaz
gibi. Ki Türkler çok avantajlı dediğin şeylerde. Hani biz canımızı dişimize takarak çalışan, aidiyetimiz çok yüksek olan insanlarız. Evet. Bunu öğrendik çünkü çocukluğumuzdan beri bu ortamlarda yetiştik. Evet. Benim maalesef ki tanıdığım en parlak bütün arkadaşlarım şu an yurt dışındalar. Ve el üstünde tutunuyorlar abi. Çok iyi. Yani normalde tamamen örnek vereceğim. 2 senede bir terfi oluyorsa bunlar böyle 6 ayda, 8 ayda, 12 ayda falan terfi alalı geçiyorlar. Çünkü hepsini biliyorum ki it gibi çalışıyorlar ve değer veriyorlar yaptıkları işe. Neyse şeyi merak ediyorum. Nasıl ki Amazon işleri çok büyüttü ve bazı masraflardan kaçmak ve veya daha iyi sunmak için bir grup şirketi haline geldi. Ne demek ki çalışıyorum? Kendi lojistini kendi yapmaya başladı gibi. Hı-hı. Parça da ileride tamamen örnek vereceğim. Kendi label'ını, kendi streaming platformunu, kendi XYZ'sini kurup bir ekosistem haline gelmeyi düşünüyor mu? Hedef ve hayalleri merak ediyorum aslında.
Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sanki çalışılmış falan gibi olacak ama yani efsane bir soru. Ya. Parçanın bu arada şey abi, hayallerinde gerçekten bir limit yok. Yani ben gözümü kapattığımda müzikle alakalı her şeyi yapabilirim.
Sektör de böyle bir sektör. İnanılmaz büyük ve oyuncaklı bir sektörden bahsediyoruz.
Evet, efsane hayal kurabileceğim bir sektör. Ucu bucağı yok gerçekten. Ben müzikle ilgili her şeyi yapabileceğimize, eğer doğru yapabilirsek tabii, gerektiğinde organizasyonları vesaire de fonlayabileceğimize, insanlara fonlatabileceğimize, insanların bunlara ortak olabileceğine, yani bir Harbiye...
Kimi konseri çıkarmak istiyorsa aynen.
Aynen öyle. Bir Harbiye konserinde içerideki community'nin karar verip, oylayıp, parasını da yatırıp, sonra onun gelirinden de pay alacağı şekilde bir mekanizm...
Ha yine pay var.
Tabii ki abi, içine sokmanın bir manası yok.
Güzel.
Sadece oylama da tabii ki olacak ama biz insanlar bir şeyler kazansın istiyoruz. Çünkü şöyle, gerçekten hak etmeyen third partiler enteresan paralar kazanıyorlar. Biliyorum. Sadece bu işi yıllardır yaptıkları için. Ne sanatçıya karşı bir hizmetleri ve hürmetleri var ne de son kullanıcıya. Zaten son kullanıcı adam yerine koyan hiç ve düşünen zerre yok. Halbuki bütün para son kullanıcıdan geliyor abi. O yüzden bizim hayallerimizde hiçbir limit yok abi. Neye imkan verirse ve community gerçekten oluşup ne tarafa doğru götürürse bu işi hepsini yapmak istiyoruz. O kadar çok olmaz denilen iş yaptım ve becerdim ki hayatımda. Ben yapamayacağıma inanmıyorum. Yapamazsak organize edemeyiz. O kadar
tabii sadece. Tabii aynen.
Demek ülke kişiler... şartlarına uygun değildir vesaire ama bunların hepsi hayallerimizde var.
Ne güzel ya. Çok mutlu oluyorum bunları duyunca ve inanıyorum bu arada söylediğin her şeye.
Eyvallah.
Ve bir şey merak ediyorum. Ben ne zaman Taylor Swift'in bir şarkısını alabileceğim? Anlatabilir miyim? Yani o sadece
o seviyeleri.
Türkiye dışında bir sanatçıya nasıl, ne zaman yatırım yapacağım?
Türkiye dışında sanatçıya bu yıl sonuna kadar yaparsın.
Gerçekten.
Bu arada Taylor Swift klasında birisi olur mu bilmiyorum ama sevdiğin, dinlediğin belli bir seviyenin üstünde bir sanatçı mutlaka olur. Onda sorun yok. Ama Taylor Swift tadında bir şeye ne zaman ulaşırız dersen abi şöyle. Aslında bu bizim bu projenin ne kadar beğenilip kullanılacağıyla alakalı. Hı-hı. Eğer belli bir seviyenin üstüne gelirse herkesin kafası bize çevrilecek. Çok net.
Evet, pek tabii.
Müzik piyasası aslında biz içinde olmayınca insan, sen biraz içinde olduğun için bilirsin. Çok küçük bir sektör. Yani toplasanız üreten, 100 kişinin konuşup öyle. Ettiği bir sektör.
Aynen
yani
öyle.
Bu 100 kişiden birkaç kişi bunu konuşmaya başladığı an, şu an ama konuşuluyor zaten. Konuşulmaya başladığı an zaten herkes yerde konuşulur bu. Çünkü burada böyle bir gelir bacağı var. Hı-hı. Bunun kullanıcı tarafında pozitif bir etkisi var. Dinlemeleri arttırıyor. Şöyle şöyle oluyor, böyle böyle oluyor. Daha organik bir iletişim kurulabiliyor. Daha az komisyon ödüyoruz. Daha özgürleşiyoruz falan tadında bir yere gittiği zaman Taylor Swift de gelir abi.
Bence de gelir. Şeyi de biliyorum. Globaldeki aynı modeli yapan şirketin ismi neydi?
Amerika'da 2 tane şirket var.
Evet.
Bir Royal var. Bir de Another Block var.
Ben Royal'i biliyormuşum. Onlar mesela hangi seviyede sanatçılar? Hani Taylor Swift kadar büyük insanlar başvuruyor mu buna?
Şöyle yok. Taylor Swift kadar büyük insanlar yok onlarda ama mesela büyük isimlerden söz hakkı olan yani söz beste hakkı olan şarkılar var. Onların bu arada getirisi düşük oluyor diğerlerine göre. Şarkıyı birebir alamıyorsunuz. Hikaye aslında şu abi. Oradaki matematik şu. Çok büyük 3 tane distribütör var. Sony, Universal. Yani bunların hepsini hepimiz biliyoruz. Yani. Bunlar şu an o sektörü kasıp kavuruyorlar. Yani Amerika'da da, dünyada da bunlar hakim bu sektörün. Bunlar her çıkan şarkıyı satın alıyorlar abi zaten. İşte streaming haklarını, dijital yayın haklarını vesairelerini alıyorlar. Şimdi hikaye oradan bunu koparabiliyor olmak. Hı-hı. Taylor Swift gelir ama örnek veriyorum. Şu an Universal'de yanlış hatırlamıyorsam veya hangisindeyse.
En son davalıklar.
Bir soru. Abi hepsi davalık bu arada. Çünkü hiçbiri mutlu değil ama matematik.
Ama başka şey.
Senin ayağını ister istemez oraya götürüyor. Aynen. Mecbur kalıyorsun. Adam diyor ki ben seni promote edeceğim. Aslında etmiyor bu arada. Yani edeceklerini ediyor ama newcomer
herkese,
sanatçıyla kimse ilgilenmiyor.
Herkese aynı fırsat eşitliği sunulmuyor hiçbir şekilde.
Sunulmuyor abi.
Yoksa Hadi şu an Türkiye'de en popüler olan şeylerden biri Türkçe rap. Hı-hı. Müzik dünyasında. Hı-hı. Ben berbat şeyler dinliyorum destek olunduğu için. Hı-hı. Ve ben kendi bildiğimle rap dinleyen bir insan olarak konuşuyorum. Ve inanılmaz albüm yapan, inanılmaz EP çıkartan veya single çıkartan çok iyi yetenekler var. Newcomer olsun
var,
olmasın.
Var.
Ve işte Universal grubun da altında bu arada aynı sanatçı. Bir tanesi yatırım yapılıyor ve nerelere geliyor. Bir tanesi yatırım yapılmıyor. Oysa bence çok daha yetenek. Yani şimdi bir dakika. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Bu tamamen umut olarak konuştuğum şey. Bence o çocuk daha güzel yapıyor. Sana göre diğeri daha iyi yapıyordur. Ama kesinlikle bu fırsat eşitliği yok diyeceğim. Bu konuyu kapatacağım. Uzatmayayım. Haddime değil.
Yok değil abi, gerçekten fırsat eşitliği sunulmuyor. Biz işte oradaki bu matematiği biraz daha asıl parayı generate eden kitleye doğru kaydırmak istiyoruz. Ne kadar kaydırırsak işte o kadar çabuk Taylor Swift şak diye kapımızı çalar.
%100 katılıyorum. Çok güzel. Hani böyle bir vizyon görmeyi çok istiyordum. Bir tane küçük sorum var. Daha doğrusu bir yorumum var, ne kadar doğru olduğunu merak ediyorum. Şimdi iki tane yatırım aracını karşılaştıracağım. Bir tanesi XYZ yatırım platformundan hisse veya kripto aldığım bir senaryo. Bir tanesi parçadan yine Edis'e ortak oldum. Hani hep Edis'ten gidelim, devam edelim oradan. Burada benim şöyle bir riskim var. Yani risk farklılığı var mı diye merak ediyorum. Buradaki riskim, ben bugün 10 liraya aldığım şey veya 10 dolara aldığım şey yarın gerçekten berbat bir haberle CEO'su istifa edebilir. Hı-hı. Meğersem içeride bir, abartıyorum ama bir taciz vakası olmuştur ve veya bilanço açıklanır, bayağı kötü gitmiş o çeyrek ve bir anda bu benim 10 dolarım 7 dolara, 6 dolara düşebilir. Çünkü oradaki borsa hakikaten çok zikzaklı ya. Buradaki senaryoda, yani kriptoysa daha da kötü zaten. Buradaki senaryoda benim para kazanmamı sağlayan bir sistem var. Yani ne kadar dinlenirse ben kesin zaten o ay veya yıl, onları bilmiyorum, soracağım birazdan, para kazanıyorum. Fakat bir borsa mantığı olduğu için aslında benim alıp sattığımda mı bir risk olasılığım var? Yoksa dinlenmedeki streaming gelirlerinde mi azalma çoğalma riskim var? Onu merak ediyorum. Anlatabildim mi sorumu?
Anladım. Diyorsun ki geleneksel yatırım araçlarıyla şu ana kadar kullandığımız yatırım araçlarındaki riskle bunun arasındaki riskin farkı
evet,
nedir?
Evet, birebir aynı yatırım şey olduğunu sanmıyorum.
Aslında şöyle, basitçe açıklayayım abi. Stream zaten bizim Nice Today'a bir feature'ımız. Evet, hı-hı, stream geliri düşebilir, hı-hı, artabilir. Yani bu arada şöyle hikayeler de var.
Ama konuyu, bu sabit bir şey mi bu?
Konuyu
arada
dağıtmadan söyleyeyim. Hı-hı. Abi 3 yıl çok düşük stream gelirlerinde devam eden bir şarkı şak diye bir dizide, bir reklamda, evet, bir şeyde kullanılıyor.
Ondan Aşkın sonraki, Olayım gibi.
Aynen, süper hikaye. Aşkın Olayım güzel bir şarkıydı. Hı-hı. Yani ilk çıktığında da güzel bir şarkıydı.
Birkaç sene önceki şarkı.
Ama örnek veriyorum, toplam stream'i 10 milyonlar civarında geziyordu. Hı-hı. Abi statlarda bir yerlerde çalmaya başladılar. 100 milyonu, 200 milyonu geçti. Aynen. Simge Sağ'ın İspanya'da gitti Spotify'dan şilte aldı, yani öyle Allah söyleyeyim. Allah. Yani en çok dinlenen, bir anda en hızlı yükselen sanatçı falan tadında. Ciddi stream sayısı elde etti. Abi stream tarafı böyle. Yani çok sürprizlere gebe bir şey. Ama diğer tarafındaki risk şeyden çok farklı değil. Herhangi bir nesneye, herhangi bir işte yatırım aracına, hisse senedine vesaire yatırım yapmaktan çok farklı değil. Sadece şöyle, onlar kadar oynak bir şey değil bu. Olsun da istemiyoruz zaten. Hı-hı. Yani biraz önce söyledim ya, böyle 100x. Bu arada kazanılmaz demiyorum. Ama kazanılsın, öyle bir hikaye de yaratılsın istemiyorum. Çünkü şöyle düşünün abi. Kriptoda bugün XYZ diye bir token alıyorsunuz. Hı-hı. Birisi yazıyor, diyor ki işte XYZ yarın 5x artacak abi. Abi XYZ'yi alıyorsun, yarın 3x artıyor. Ertesi gün 5x düşüyor. Ya böyle bir risk var. Çünkü günün sonunda şuna bakarsan abi. XYZ ne? Kim bu abi, bu şirket? Var mı bir şirket? Kurucusu kim, var mı resmi cismi, yok abi. Adam kim, ne oluyor, hiçbir fikrin yok. Yani bir market maker giriyor abi, malı pat pat pat yükseltiyor. Sonra da ertesi gün çat çat herkese geri satıyor. Şimdi biz bu hikaye olsun istemiyorum. Ben organik insanlar satın alsın istiyorum. Hı-hı. İçerideki parçaları, ki öyle de olacak. Bir market making'i falan olmayacak, hı-hı, bu sistemin. Böyle olduğu zaman zaten abi düşünsene. Edis'in şarkısının bir parçasını aldın. Bengü'nün şarkısının bir parçasını aldın. Dedublüman'ın şarkısının bir parçasını aldın. Ya zaten stream gelir elde ediyorsun. Az ya da çok. Çoğalabilir de bu. Yani 5 evet senelik de bir periyottan bahsediyoruz. Ya abi niye sen onu aldığın fiyatın altına satasın ki? Hı-hı. Var mı mantıklı bir açıklaması?
Hiçbir şeyin yok.
Bence
herhangi aldığın mesela.
Ha, düşebilir tabii fiyatı. %10 düşer, 20 düşer. Öbür günde bakarsın %80 artar. Riskler aslında şey, diğerlerinden çok farklı değil ama çok da böyle uç noktaları marjinal olan riskler değil. Anladım. Diğer taraf daha riskli.
Herhangi bir varlığın azalması veya çoğalması, yani değerinin. Hı hı. Ben süper finans bilen falan bir insan, yok, değilim ama insan mantıken arz talebe dayalı olduğunu,
tabii,
düşünüyor.
Tabii ki.
Burada da azalıp çoğalmasının sebebi bu mu? Ya da ne gibi parametreler var?
Abi aynen öyle bu arada. Biz örnek veriyorum, işte XYZ şarkıyı işte çıkartıyoruz. 1000'e bölüyoruz veya 100'e bölüyoruz, çıkartıyoruz. Bir daha yok ondan yani. Hani 100'e böldüm, 100'ü satıldı, bitti. Yani ben bir tane daha çıkartamıyorum.
Ha, okey. Ha, tamam, şimdi anladım.
Ben 100 tane var o şarkıda. Ben de benim ön satışım bittiğinde bir seneye birisi gelip o şarkıyı almıştı. almak, sevgilisine hediye etmek ya da ne bileyim koleksiyonunu yapmak istediğinde mecburen senden alıyor abi. Yani doğal olarak talebi artıyor. Senin de doğal olarak fiyatın artıyor.
Tamam. Çok iyi anladım. Şeyi bana söyler misin? Ne zaman launch ettiniz? Yani ne zaman hadi arkadaşlar şimdi satın alabiliyorsunuz dediniz?
Şubat 10'da yanlış hatırlamıyorsam. Şubat 9'da ilk siparişimizi almışız, öyle söyleyeyim.
2024.
Tabii.
Yani bir ay önceden
evet,
bahsediyoruz.
Evet.
İnanılmaz. Peki şu ana kadar kaç üye var veya kaç kere içeride işlem döndü? Veya işte işlem hacmi, siz hangi metrikleri önemsiyorsunuz bilmiyorum.
Şöyle söyleyeyim. Yani bir kere metrikler bizim açımızda. Ben birçok startup'ın varoluş sürecinde en başta hep oralarda olduğum için şeyi biliyorum. Metrikler bir kere heyecan verici, onu söyleyeyim.
Ne güzel.
Yani şöyle, senin heyecanlandığın kadar, şimdi projeyi dinlerken heyecanlandığın kadar hakikaten belli ki ulaştığımız insanlar da heyecanlanıyorlar. Hı hı. Çünkü şu an mesela şey feature'ı yok. Şarkıları aldın, hı hı, bunları satma feature'ın şu an yok. Hı hı. Birkaç hafta içerisinde onu da aktif ediyoruz bu, hı hı, arada. Onu şey için bekledik biraz. Şarkıların bir kısmı tükensin, insanların listeleyebileceği hale gelsin ki öyle
ki
açalım.
Ki orada bir talep başlasın ki.
Aynen öyle. Aynen. Biraz da kullanıcı sayısı artsın, bir talep de oluşsun vesaire diye. Şöyle söyleyeyim. Çok düşük pazarlama bütçeleriyle başladık. Yani çok düşük dediğim gerçekten söylenecek rakamlar bile değil. Günlük 100 lira falan denilebilir. Yani o bile olmuyor. Bazen
deneme rakamları.
Bazen 50 bile olabilir değil mi? Abi şöyle düşün. İçeriye giren insanların %'sini söyleyeyim. %35-40 civarı üye oldu sisteme. Yani
mükemmel.
Tıklattığımız ve sitede gezen insanların. Bunların da yine %20-25 civarı da bir şeyler aldı, para gönderdi. Şu an içeride bu bir ay içerisinde 1400-1500 civarı, tam net rakam bakabilirsin Bedir. 1400-1500 civarı müşterimiz var. Müşterimiz var. Bunların ya çarpı 3-4'te işlemimiz var, öyle söyleyeyim.
Ya çok umut verici ya gerçekten. Hani bu kadar erken sizi yakaladığımız ve işte burada teşekkür ederiz yani. Hani gelip anlattığınız için bayağı mutluyum. Bence tamamen senin eserin. Bedir ama olsun. Ben yine de kendim şey yapacağım, ne malanacağım bunlar. Biz kapmış gibi davranacağım. Valla çok güzel. Bu kadar erken bunu anlatıyor olman falan, hani teşekkür ederim abi.
Rica.
Peki şeyin merak ediyorum. Bu 2000'e yakın insanın ve işte kişi başı 2-3 işlem döndüren insanların, hı-hı, satın alma motivasyonu nedir? Ben az önce bizim ilk başta konuştuğumuz gibi daha duygusal mı? Ben bunun parçası olayım, destek olayım, havalı bir hediye olsun gibi bir şey mi? Yoksa ileride değerlenir ve ben satarım gibi mi?
Abi metrikleri incelediğimde şunu görüyorum. Önce şey, duygusal tarafıyla birkaç tane alıyor.
Ben birazdan duygusal tarafını alacağım, eminim yani.
Abi duygusal tarafıyla alıyor, tamam mı mesela? 3 parça, 4 parça bir seçiyor şöyle. $20, $25 bir bütçeyle 5-6 şarkıdan ufak parçalar alıyor. Sonra bir izliyorum. Aynı adam ertesi gün 3-4 katı daha bir para yatırıyor. Onların adetlerini bir çoğaltıyor. Sonra bir gün sonra 5x falan fazla bir para daha yatırıyor. Hı hı. Diyor ki lan tamam ha diyor yani bir iki gün sonra ve şey, bu sefer ne varsa içeride alıyor. Hani şey yapan var bu arada. Hepsinden ikişer tane falan adam var yani. Hani belki hayatında duymadığı şarkıcının şarkısı var şu an. Ama diyor ki kardeşim 50 tane. Bundan kalmış zaten 10 tane. Dur şu onu da ben alayım diyor. Bitsin, hı-hı, bu. Yarın bir gün ben lazım olunca bunu satarım falan. Onu da anladı insanlar. İnsanlar için de yeni bir şey ya bu abi. Birçok yerden ne diyelim düşebilirler bu işe. Yani para kazanabilirim. Hiç müzik dinlemene gerek yok. Ama yatırım, hı-hı, yapmanın bence en güzel hali. Neden? Bak Özgür Demirtaş kafayı yiyor insanlara finansal bilinç oluşturmak için, değil mi? Abi kafayı yemene gerek yok. Müzik dinliyor olman, bu sound işte bu ülkede tutarı veya ülkede bu şarkı patlar abi biliyor olman yeterli. Bunu yapmak için de özel bir eğitime falan gerek, hı, yok.
His
abi tamamen anlaman lazım Türkiye'nin şartlarını.
Veya sanatçının kariyer yolculuğunu, hah, biraz daha kendi projek ediyor olman lazım.
İşte mesela bu kısım şeyde çok ayrılıyor. Diğer tarafta trade etmekle bu tarafta trade etmek arasında.
O yüzden
arasında
heyecanlı bence zaten.
Efsane bir şey abi. Şey bilmene gerek yok. Mesela ben finanstan çok iyi anlamıyorum diyorsun ya cümleye baş. Gerek yok abi işte. Yani tamam tabii orada da bütçesi olsun insanlar. Yani daha ciddi para kazanma umudun varsa onu sürdür abi, sorun yok. Biz zaten hikayemiz şu, diyoruz ki abi çok bir şey yapmana gerek yok. Yani yatırım bütçenin %5'ini 10'unu bu tarafa ayırsan hem biz okeyiz hem bu taraf okey olacak. Acayip bir şey istemiyoruz. Gel bütün kriptodan çık abi, bu tarafa gel demiyoruz insanlara. Ama fazla oynamayan ama sürekli ve düzenli gelir elde edebileceğin bir modele geç. Değerlendiğinde de para kazanabildiğin bir modele geç. Bunları sağlarsan abi zaten canın sıkılmaz. Yarın aynen bir gün 50 bin lira 100 bin lira kaybettim diye sabah uyanmazsın.
Bu streaming gelirlerimi ben aylık mı alıyorum?
Şarkıyla yaptığımız anlaşmaya bağlı. Bazı hak sahipleri 3 ayda bir ödemek istiyor. Çünkü onlar 3 ayda bir
alıyorlar.
Onlar nasıl anlaşma yaptıysa ona bağlı. Ya çok saçma anlaşmalar var. Yani adam 3 aydan 3 aya anlaşmış ama mesela Nisan'da alıyor birini. Özür dilerim, Mayıs'ta alıyor. Haziran'da alıyor. 8 ay sonra öbürünü 3-4 falan. Enteresan şeyler var.
Çok öyle.
Garip anlaşma yapanlar var. Onların anlaşmalarına uymak zorunda kalıyoruz. Aylıksa aylık mesela bu ay içinde yaptığım bir işlemin stream ödemesini bir dahaki ayın ilk 15 gününde alıyorsun abi. Biz de sanatçıdan alıyoruz çünkü. Aylıksa aylık, 3 aylıksa 3 aylık. O ayı biten ve takip eden ayın başında almış oluyorsun.
Ama peki 1 milyon dinlenme ne kadar gelir elde ettiriyor sanatçılar Türkiye'de?
Türkiye için konuşuyorsak şu an 700-800 dolar ortalaması. Spotify için konuşuyorum. Tabii nerede dinlendiğine göre de değişiyor bu rakam ama aşağı yukarı 700-800 dolar. Bir de buradan şu hikayeyi yaratmak istiyoruz. Mesela çok ünlü DJ'ler var. Tanıdığım, oturup sohbet ettiğim. Adamın elinde setleri var. Hazır. Mesela bir tanesiyle konuştuk. Dedim ki abi dedim duruyor setler hani her an hazırlayıp şarkı yapabilirsin bunlardan. Evet yapıyorum da abi dedi. Abi dedim içine Japon ezgileri koyuyorsun. Bunu Barış Manço yıllar önce yaptı.
Aynen.
Japon ezgileri koyuyorsun. Adamlar Türkleri de seviyorlar. Senin zaten müziğin gayet global.